Ayrım 9. Sadece 1457 kupona. Kala kala 147 kupon kalmıştı tamamlamasına. Zaman yaklaştıkça uykuları bozulmaya başlamıştı Semiha'nın. Sabahları dayak yemiş gibi halsiz ve yorgun uyanıyordu. Bu durum iş yerindeki verimliliğine de yansımıştı haliyle. Yazdığı raporlar imla hatalarıyla doluydu. Bir süre önce ihtar almıştı bu yüzden. Aslında Semiha yıllardan beri kupon biriktirdiği için bu konuda uzman sayılırdı da bu kez teslimini beklediği malı nasıl kontrol edeceğini bilemiyordu. Devre mülk evini bile kuponlarla almıştı. Tatsızlıklar onun hiç mi başına gelmemişti? Gelmişti elbette. Örneğin bardaklarını 48'e tamamladığında son pakette 2 çatlak bardak çıkmıştı. Bu işlerde uyanık olmak gerekiyordu. Paketi teslim almadan önce içi mutlaka kontrol edilmeliydi. Bayi itiraz etse bile hemencecik orada açmalıydı ambalajı. Semiha bu işe yıllar önce yürek biçiminde mavi taşlı küpelerle başlamıştı. Aynı bölümde çalışan kızlarla bilezik, kolye, yüzük kuponları biriktirmek için ortaklaşa Gündoğdu gazetesini almışlardı. 72 kupon tamamlandı da yüzük için başvurmuş olanlar ayvayı yemişti. Yüzükler o kadar küçüktü ki değil bir yetişkinin 10 yaşında bir kız çocuğunun bile parmağına zor girerdi. Allah'tan küpe için yazılmıştı Semiha. Küpeler resimde görüldükleri gibi olmasalar bile küçük parmağına dahi takamadığı yüzükle ortada kalan arkadaşına daha iyi durumda sayılırdı. Okurlar gibi gazetelerde uyanmıştı kısa sürede. Öyle 5-10 kişinin bir araya gelip tek bir gazeteyle birkaç şeyi birden almasını önlemişlerdi, tedbirlerini almışlardı. Semiha yaklaşık 10 yıldır yapıyordu bu işi. Yürek küpelerden sonra yazları teyzesiyle birlikte gittikleri Erdek tatili için valiz kuponu biriktirmeye karar vermişti. Sonra ne zamandır arıza yapan ütüyü değiştirmeyi koymuştu kafasına. Derken Hasan girmişti hayatına. Hasan iş yerine komşu olan pastanede çalışıyordu. Hasan'la işler ciddiye biner gibi olduğunda çeyiz için gerekli tüm eşyaları bu yolla elde etmeye karar vermişlerdi. İşte kupon kolizme o sırada yakalanmıştı Semiha. Bardak, tabak, çatal, bıçak takımlarından sonra sıra yatak odası, yemek odası ve salon takımlarına gelmişti. 4 yıl içinde ihtiyaçlarına göre Gündoğdu gazetesinden Özgürlüğe, Federale, Geceye, tekrar Gündoğdu'ya, Yeni Çağ'a derken bahis ve tevazuya geçmişlerdi. Önceleri modern bir kız olan Semiha, bahis ve tevazu gibi tutucu gazeteleri almakta direnmiş, hatta bir ara nişanlısıyla bu yüzden bozuşmuştu bile. Ama en az kupona en iyi malları da bu gazeteler veriyordu aksi gibi. Hasan'ı tamamen elden kaçırdığında tesettürden buzdolabı almasına topu topu 17 kupon kalmıştı. Artık çeyiz neredeyse tamamlanmak üzereydi. Çamaşır ve bulaşık makinelerini almışlardı. Hatta balayı için özel bir kampanyaya katılmışlardı birlikte. Nikah gününü kampanyanın bitimine denk düşürmeye çalıştıkları sıralardaydı. Televizyon kanallarının birinde bomba gibi patladı haber. Gece gazetesi bir kereye mahsus olmak üzere evlenecek genç adamlara bakire kız veriyordu. Kızlar sarışın, kumral ve esmer olmak üzere sadece 3 adettiler. Vücut ölçüleri Türk Standartlar Enstitüsü ölçülerine uygundu. En az ortaokul mezunuydular, yemek, ütü gibi ev işlerini ve en son Türk popu şarkılarını biliyorlardı. Kampanyaya katılan şanslı erkekleri 3 yıllık garanti belgeleriyle birlikte kura sonucu teslim edileceklerdi. Semiha ve Hasan'ın gül gibi düzenlerini işte bu kampanya bozdu. Tam o sırada Semiha buzdolabı için tesettür, Hasan da battaniye ve nevresimler için halk gazetelerini almaktaydılar. Hasan'ın koltuğuna sıkıştırdığı halkın içinde gece gazetesini gören Semiha önce son derece masum bir merakla soruşturdu. Acaba nişansı ondan habersiz hangi kampanyaya girmişti? Semiha'ya bir sürpriz mi hazırlıyordu? Ama Hasan bu konuda öylesine esrarengiz bir tavır sergiledi ki kız bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamakta gecikmedi. Aynı iş yerinde çalışan Necati Bey de birdenbire gazetesini değiştirmiş gece almaya başlamıştı. Necati Bey ile aynı bölümde değillerdi ama yemekhaneye indiklerinde hep yan yana otururlardı. Semiha aynı gün tesadüfen adama şu anda ne için kupon biriktirmekte olduğunu sordu. Necati Bey kaçamak yanıtladı. Oysa hemen her gün hangi gazeteden hangi kuponu kestiklerini, kaç kuponları kaldığını, hangi dağıtım merkezlerini kullandıklarını konuşmazlar mıydı? O gün eve dönerken durakta otobüste rastladığı erkeklerin hemen hemen hepsinin elinde birer gece gazetesi gördü. Semiha evine girmeden bir gece aldı. Akşam yatağına uzandığında gazetenin kuponlar bölümünü açtı. Gece yüzlerce kupon karşılığında ve üstelik de kura ile sadece bir tek şey veriyordu. Saatin geç olmasını aldırmadan telefon etti Hasan'a ve hesap sordu. Hasan Semiha'yı yatıştırmaya çalıştı. Aslında kötü bir niyeti yoktu. Sırf merak yüzünden başlamıştı bu işe. Gazete her ayın ilk pazartesi günü kızların resimlerinden küçük bölümler yayınlayacaktı. İlk pazartesi gözü, ikinci pazartesi kaşı, sonra saçının bölümleri, çenesi, burnu, elleri, ayakları, göğüsleri derken tüm resmin ortaya çıkması için ayların geçmesi gerekiyordu. Hiç olmazsa ayın ilk pazartesileri bir gece alamazlar mıydı? Aralarındaki soğukluk işte böyle başladı. Semiha hiçbir işlerine yaramayacak olan bu kampanya Hasan'ın gereksiz yere para yatırmaya başlamasına da bozulmuştu ayrıca. Ayda bir geceye vereceği parayla bal gibi paspas ya da mutfak havluları alınabilirdi ama Hasan'ın inadı tutmuştu bir kere. Semiha'nın sitemlerini kişisel özgürlüğüne yapılan saygısızlık olarak görmeye başladı ve ilişkileri iyice gerginleşti. Bu arada Ümmet gazetesi başka bir kampanya başlattı rekabet olsun diye. Ümmet dini bütün Türk erkeklerine tesettürlü helal süt emmiş hanım dağıtacaktı. Üstelik kampanya katılacak erkeklerin bekar olma koşulu da yoktu. Evlerinde sadece 3'ten fazla eşlerinin bulunmaması yeterli sayılıyordu. Bu kampanyanın tek mahsuru kurada çıkacak hanımların dul veya çocuklu olabilmeleri olasılığıydı. Dinimiz gereği dul almak sevap sayıldığı için gerçek Müslümanlarca pek mahsurlu değildi ama Ümmet gazetesi bir süre sonra tiraj düşüşü yaşayınca dulların çocukluklarını vermekten vazgeçti. Semiha Hasan'ın arkadaşlarından Remzi'yi casuslukla görevlendirdi. Rüşvet olarak Remzi'ye bilgisayar kuponlarının tamamını vermeyi bile göze aldı. Gerçeği öğrenmek istiyordu. Öğrendi de. Hasan sadece ayda bir gün değil tek bir gün bile aksatmadan Gece gazetesini muntazam almaktaydı. Masa arkadaşı Ayten her ne kadar boş versene nasıl olsa onca erkek içinde kurayı kazanma şansı çok az aptal herif geceye yatırdığı paralarla kalacak dediyse de Semiha'nın sıtkı iyice sıyrılmıştı. Derken Yeni Arayışlar gazetesi karşı atağa geçti. Bu gazete 1457 kupona 30 yaşını geçmemiş boyu 1.59 santimin altında olmayan sağlıklı ve cinsel gücü garanti belgeli erkekler dağıtacaktı. Semiha biriktirmekte olduğu elbise askıları ve makyaj malzemeleri kuponlarını gözden çıkarıp gazetesini değiştirdi ve yeni arayışlar almaya başladı. Bunu intikam için yapmakta olduğunu da Hasan'dan hiç gizlemedi. Hasan nişanlısının bu davranışı karşısında kendini çok aşağılanmış hissetti. Kendisi de münasebetsiz bir nedenle kupon biriktiriyordu ama o bir erkekti. Başka ailelerde olduğu gibi aralarında cinayete varan bir kavga çıkmadı Allah'tan. Ne de olsa her ikisi de kent soylu, gün görmüş ve çağdaş insanlardı. Ve evlenmeden önce evlerinin tüm eşyalarını gazete kampanyaları sayesinde tamamlamayı beklerken yaşlanmış, olgunlaşmışlardı. Kendi kuponlarıyla aldıkları malları adil bir biçimde paylaştılar. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve yatak odası takımları Semiha'ya düşerken Hasan yemek odasını ve bulaşık makinesini aldı. Aslında Semiha'ya karşı cömert bile davrandı. Günü yaklaşmış battaniye kuponlarını ona bıraktı. Zaten o günlerde Gece gazetesinde sarışın ve kumralın bele kadar olan resimleri yavaştan belirmeye başlamıştı ve her ikisi de oldukça güzel hatunlardı. Hasan'ın keyfine diyecek yoktu. Semiha'dan olaysız kurtulduğuna da ayrıca seviniyordu. Oysa İstanbul'da değilse bile bazı taşra kentlerinde sırf yeni arayışların kampanyası yüzünden cinayetler işlenmekteydi. Urfa'da genç kızının erkek kuponu biriktirdiğini çakan kızgın bir baba, ibret olsun diye şehir meydanında kızını kupon biriktiren ellerini bileklerinden kesmiş, Denizli'de bir başkası 3 ay önce imama nikahlattığı 4. karısını 7 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Bir ara yaygınlaşan bu kıyım olayları karşısında savcılık güçlü erkek kampanyasını durdurma kararı aldı. Ama Yeni Arayışlar gazetesi çevre mahallelerdeki gece kondurucuları gazete binasının etrafına toplayıp sahibi bulunduğu televizyon kanalı aracılığı ile öyle bir gösteri düzenledi, öyle bir yayın yaptı. Ayrıca feminist dernekler ve kadın kuruluşları öyle bir direniş gösterdi ki sonunda Anayasa Mahkemesi bu kampanyayı basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe kabul ederek durdurma kararını kaldırmak zorunda kaldı. Bu gösteriler sırasında Hasan Paşa fırını, simitçiler, şerbetçiler bereketli bir 15 gün geçirdiler. Ve o gazetenin çevresinde yaşayan kimseler gazete binası önünde sabahladıkları her bir gece için gece başına yüklü bir para aldılar. Önemli olan milletin dinamizmini, ticaretin canlılığını, halkın da mutluluğunu korumak değil miydi zaten? Semiha kampanya yeniden başlayınca kuponlarına kaldığı yerden devam etti. Yeni arayışlarda belli günlerde kampanya katılan erkeklerin resimlerinden parçalar yayınlanıyor, o günlerde gazete tiraj patlaması yaşıyordu. Ayrıca gazetenin pazar ilavesinde bu resim parçacıklarından bulyaplar yayınlanmaya başladı. Erkek parçalarını doğru olarak birleştirebilenler bir kuraya katılacak ve kazanan güney sahillerinde hafta sonu tatiline yollanacaktı. Semiha şansını zorlamak istemediği için buna boş verdi. Tatil matil istemiyordu. Tek beklentisi elinde garanti belgesiyle gelecek güçlü erkeğine sahip olmaktı. Bir sene için bile olsa. Şansını artırmak için kampanyasında kaydırma yapmış, devre mülk şartlarıyla çalışan devre erkek bölümüne girmişti. Hiç olmazsa şimdi bir garantisi vardı. Kimse ona kurada kazanmadın diyemezdi. Alt tarafı sırasını beklerdi o kadar. Zaten beklemeye o kadar alışmıştı ki. Yemekhane arkadaşı Necati'nin de günleri sayılıydı. Adam tek bir gün bile aksatmadan kuponlarını biriktirmiş. Ne olur ne olmaz diye talebin çok yüksek olduğu sarışına değil de daha az talipli Esmer'e talip olmuş. Resim parçacıklarını kesip yan yana getirmiş. Göğüs ve cinsel organ parçalarının verildiği gün gazete poşet içinde satılmıştı. Esmer'i dizlerine kadar bütünleştirmiş. Neticeden oldukça memnun kalmıştı. Büroda başkaları da kadın veren kampanyalara katılmışlardı. Hatta tutucu gazetelerin birinde kupon biriktirerek fazla beklemeden tesettürlü bir dula sahip olan bir arkadaşları dulundan çok memnun kalmış. Bir diğeri kazandığı tesettürlüyü eve getirdiğinde şaşı gözü ve çarpık bacaklarıyla elinde kalan kadını ne yapacağını bilememiş, kurtulana kadar aklı karayı seçmişti. Necati Bey hiç olmazsa kartlarını açık oynuyordu. Şansı yaver gittiği takdirde balık etinde orta boylu, geniş kalçalı, uzun saçlı Esmer'ine kavuşabilecekti. Eğer sağlığı da yaver gidebilseydi. Masasının üst sağ gözünde kilit altında sakladığı kuponları bir gece kimliği meçhul hırsızlar tarafından çalınıverdi. Necati Bey işte o gün yıkıldı. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiği sırada başına gelen bu felaketi bir türlü hazmedemedi. Çekmecesinden ne dolma kalemi, ne tel zımbası, ne de yeni aldığı dolu şişe tıraş losyonu çalınmıştı. Sadece kuponların yerinde yeller esiyordu. Her önüne geleni sorguya çekti. Herkese yalvardı. Üstünde kendi adının yazılı olduğu kuponlar başka birinin işine yaramazdı ki. Birkaç yıldan beri kuponmanlara tedavi uygulayan klinikler açılmıştı sağda solda. Sürekli kupon biriktirmenin, televizyonlarda, radyolarda bangır bangır kupon reklamı dinlemenin ya da değişik seçenekler arasında kupon seçimi yapmanın getirdiği stres, insanlarda çeşitli ruh bozuklukları yaratmıştı. Hele kadın ve erkek kampanyaları başladığından beri hastaların sayısı öylesine artmıştı ki, İstanbul Üniversitesi bu konuda psikolog yetiştirmek üzere bir kuponoloji kürsüsü kurmak zorunda kalmıştı. Necati Bey'i ablası önce Fatih semtinde salık verilen bir huzur kursuna yolladı. Dini telkinlerle tedavi uyguladığı söyleniyordu ve insaniyet namına parasız bir kurstu. Adamcağızın büsbütün zıvanadan çıkarak kurstan kovulması üzerine ablası sigorta işlemlerini yerine getirerek onu bir kupon kolyeye yatırdı. Semiha bu işlemler sırasında elinden gelen yardımı esirgemedi. Bugün sana olan yarın da bana olabilir diye düşünüyordu. Nitekim güçlü erkeğin kupon sayısı azaldıkça Semiha'nın baş ağrıları ve uykusuz geceleri çoğalmaya başlamıştı. Masa arkadaşı Ayten de Semiha ile aynı kuponları biriktiriyordu. Güçlü erkeğin ilk verilen resim parçası kıllı göğsüne aitti. Sırasıyla haşim bir ifadeyle bakan gözleri, büyükçe burnu, pazulu kol parçaları, kalın boynu, dalgalı saçları, küt parmaklı elleri ve adaleli bacak bölümleri geçti ellerini. Adam ne esmer ne sarışın sayılırdı. Açık renk gözlüydü sanki. Semiha Karadenizli, Ayten de Egeli olabileceğini savundu. Ellerindeki görsel verilere göre pek uzun boylu sayılmazdı. Ayten erkeklerin boyu üzerinde pek durmazdı ama Semiha ille de kendinden uzun olsun istiyordu. Güçlü erkeğin sadece boyundan pek hoşnut kalmamıştı. Gazetenin poşette verildiği gün ise Semiha tek başına açamadı gazeteyi, Ayten'i bekledi. Heyecan içinde resim bölümüne baktıklarında kötü bir sürpriz bekliyordu onları. Güçlü adını taktıkları erkeklerine don giydirilmişti. "Ne diye zahmet edip poşete koymuşlar?" dedi Ayten. Donu incelemeye aldılar. Semiha bir büyüteç edindi daha iyi görmeleri için. Üç kere evlenip boşanmış, bir sürü de sevgili değiştirmiş Şükran ablaya danıştılar. Şükran abla tüm tecrübelerinin ışığında resim parçasını inceledi ve fena sayılmaz çocuklar dedi. Güçlüye kavuşmaya 62 kupon kala Semiha'nın saçlarını sarıya boyatmasına zor mani oldu Ayten. Daha 2 ay var, sonra da kura sıranı bekleyeceksin, dipleri uzar dedi. Saçlarını boyatmadı ama sıkı bir rejime girdi Semiha. Günlerce bir dilim çavdar ekmeğiyle haşlanmış sebze dışında bir şeycik koymadı ağzına. Sinirleri büsbütün bozuldu. Kulağına sürekli sadece 10 kupona, sadece 100 kupona, sadece 33, 59, 28, 105 şok kupona diye bas bas bağıran sesler gelmeye başlamıştı. 1457'ye 5 kupon kalmıştı. Semiha saçlarını sarıya boyatmış, kat kat kestirmişti. Çok kilo vermişti. Geceleri gözüne uyku girmez olmuştu. Gündüzleri iş yerinde dalıp dalıp gidiyordu. Uyandırmıyorlardı arkadaşları. Emekliliği o kadar yakındı ki herkes biraz idare ediyordu işte. Sağlığının bozulmasının dışında pek de fena sayılmazdı durumu. Kuponlarla iğne ipliğe kadar dayayıp döşediği bir katı, kolyeleri, yüzükleri, bilezikleri, kuponlarla sahip olduğu devre mülk yazlığı vardı. Güçlü erkek de gelmek üzereydi. Daha ne isteyebilirdi bir insan? Tek kupon kaldığı sabah uyandığında Güçlü'ye ilk akşam ne pişireceğini düşündü. Patlıcan kızartacaktı. Mutfağına şöyle bir göz attı. Hiç eksiği yoktu ama tavasını göremiyordu. Birden hatırladı. Tavasını birkaç hafta önce komşusuna ödünç vermiş, geri istemeyi unutmuştu. Komşusu da 10 gün önce adres bırakmadan taşınmıştı. Yani patlıcanlarını kızartacağı bir tavası yoktu artık. Kanının beynine çıktığını hissetti. Koşup gazetesini kaptı ve kupon sayfalarına baktı. Ne yazık ki tava kampanyası yeni tamamlanmıştı. Kapıcıya 5-6 tane gazete ısmarladı. Her birini gözden geçirdi aceleyle. Aralarında tava dağıtanı yoktu. Sokağa fırladı. Köşedeki gazeteciden şehirde yayınlanan bütün gazeteleri satın alıp evine döndü. Bazıları tava dağıtıyordu ama daha çok uzun süre beklemesi gerekecekti. Oysa yıllarca beklediği güçlü, belki de yarın onundu ve tavaya hemen ihtiyacı vardı. Semiha ağlamaya başladı. Yeni arayışlarda güçlünün son resim parçacığı olan sağ ayağının baş parmağı yayınlanmıştı o gün. Semiha burnunu ve gözlerini sildikten sonra eline makasını alıp ayak baş parmağını özenle kesti ve bütününü beyaz bir kartonun üstünde tamamlamış olduğu güçlünün sağ ayağına yerleştirdi. Semiha'nın ağlamaktan şişmiş gözleri çok yakında kavuşacağı güçlüsüne bakıyordu ama aklı tavadaydı. Şu anda en çok bir tavası olsun istiyordu. Güçlüye patlıcanlar, patatesler, balıklar, köfteler kızartacağı bir tavası. Çok şeyini bir tavayla değiş tokuşa hazırdı. Bütün yüreğiyle istiyordu bu tavayı. Tanrım diyordu, ey ulu tanrım bir kerecik eşref saatine gelsin de beni de duy. Bir tavayı esirgeme benden. Bir ara şiş gözleriyle içini okumak istercesine bakıp durduğu güçlünün geniş alnının daha da genişlemeye başladığını gördü. Güçlünün alnı genişledikçe yüzündeki hatları siliniyordu. Aynı anda gövdesinin ortasından sopa gibi bir şey uzamaya başlamıştı. Semiha dehşetle irkildi. Hayır, hayır, bu şey zannettiği şey değildi, olamazdı. Güçlünün kolları ve bacakları da hatları gibi siliniyor, büyük bir yuvarlak yüzeyi ve onu tutan bir sapa dönüşüyordu. Üstelik giderek de büyüyor, kocamanlaşıyordu. Biraz evvel beyaz kartonun üstünde sert bakışlarla kendini süzen güçlü yoktu artık. Semiha bir rüyadan uyanır gibi gözlerini ovuşturdu, yavaşça uzattı elini, kendine doğru onu tehdit eder gibi dimdik uzanan o şeye dokundu. Eline bir tavanın sert sapı değdi. Öteki eliyle sapın ucundaki teflonun serin ve pürüzsüz yüzeyini sıvazladı. Sıkıca yakaladı tavanın sapını, gözlerini yumdu, nefesini tuttu ve içinde dünyanın bütün patlıcanlarını, köftelerini kızartacağı bu dev tavayı olanca gücüyle ve hicranını sadece kendi yüreğinin bildiği, birikmiş yılların hasretiyle göğsüne bastırıp sımsıkı sarıldı. 1996 9. ayrımın sonu. Sayfa 120.